Ayrım 21, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Orucoğlu, sayfa 261. İnsan kendini boşlukta anlar. Kalbin aşka susamışsa varsın. Cuma 2. makasta kalın hatıllardan yapılmış iki katlı eski bir evin üst katındaydı. Zemini kilimle döşenmiş uzun bir sayatın doğuya bakan köşesinde yama gibi duran sobalı bir odada yatıyordu. Sol yanağında tekme darbesinin yarattığı büyükçe bir yara vardı. Burnu morarmış, şişmiş, küçülen yüzünü neredeyse kapatmıştı. Belindeki ağrılardan dolayı geceleyin uyuyamamış, ağrılarını yüceltmiş, ışıklaştırmış, ışığa doğru ağışına ve çoğalışına secde ederek sabahlamıştı. İlk martı çığlığını duyduğunda kendini denizin orta yerinde çarksız dümensiz kalmış köhne bir gemi gibi hissetti. Banyo yapılan yüklük ile erzak dolabından küflenmiş ekşi bir koku yayılıyordu odaya. Zahire ve hayvan koymak için yapılan alt katta birkaç tavuğun dışında hayvan olmadığı için Abbas kalıyordu. Cuma yediği dayakların amacını saçaktan saçağa uzatılan kalın direklerdeki mısırları seyrederek anlamaya çalışıyordu. Arada bir başını çevirip köşedeki lambaya bakıyordu. Lambayı Monsieur Giraud Fransa'ya dönerken eşyalarının taşınmasında görev alan Cuma'nın babası Neşat'a hediye etmişti. Cuma süs olsun diye lambaya iri bir deniz kestanesi kabuğunu glob olarak takmıştı. Yediği dayaklardan şikayetçi değildi. Bir yığın hayvan her gün bir yığın dayak yiyordu. Kalbin aşka susamışsa varsın sesi, ses mahşeri haline gelen iç aleminde yankılanıp duruyordu. Sımsıkı sarıldığı, aşk ve iyi kötü olduğuna bakmadan sevdiği her insan, her hayvan, Cuma'nın ruhunda bir ayna oluyordu. Kendi acılarını zevkle seyrettiği, şahrem şahrem parçalanmış bir ayna. Zahit hırkasından uzak duruyor, yürürken börtü böceği ezmemek için hayata zekanın gözüyle değil, can gözüyle bakıyor. Can çuluna sarılıp kendinde kaybolmayı tercih ediyordu. Işığın rahminden karanlığın rahmine doğru uğuldayarak akan binlerce madenci içinde hissediyordu kendini bazen. Katarlar sürüler halinde ölüler bırakarak çoğaldıkları kaynaklara doğru ilerleyen karıncalar, balıklar, ceylanlar canlanıyordu gözlerinin önünde. Alt kattan gelen tanıdık seslere kulak verdi. Sırtında sepetiyle kömür toplamaya çıkan karısının erken gelmiş olmasına sevindi. Birinci karısı belalar mübareği Nimet tifüsten ölmüştü. Ondan dokununca ağlayan eğri boyunda bir çocuk kalmıştı Cuma'ya. Bu kadının hikayesi ise alengirliydi. Havzayı bir Fransız sömürgesi haline getirmek isteyen Kont Vitali döneminde Cezayir'den Zonguldak'a getirilip önce ocaklarda ray döşeyicisi sonra da şimendiferde ateşçi olarak çalıştırılan ve buradan da kaçıp eşkıya olan bir Arap'ın gayrimeşru kızı olduğu söyleniyordu. Yorgun adımlarla tahta merdivenlerden yukarı çıktı kadın. Odaya girince gülümsedi. Kafasında esmer değirmi yüzünü çepeçevre saran, esmerliğini iki kat arttıran kenarları desenli beyaz bir po, yani bartın yazması, sırtında ise basenlere kadar sarkan kısa kollu yakasız pazenden bir yarım entari vardı. Bitip tükenmez acıların ininden, sonsuz varoluş serüveninden kopup gelmişçesine oturdu. Alnının terini sildi yazmasının ucuyla.
''Belinin ağrısı nasıl oldu?''
''Ağrılarım hafifledi biraz,'' dedi karısını üzmemek için. Ömrü boyunca sınırını arayan ve bilinci güçlü olan günahları sıradan günahlardan kolayca ayırt eden hassas bir kadın olduğu için gördüğü, işittiği, duyumsadığı her şey iç gerçekliğine ya bir kuşku ya da kendini açığa vurmayan bir çatışma olarak dönüyordu.
''Ben bu işi çözdüm desem yalan olur.''
''Hangi işi?''
''Senin işini,'' dedi. Kocasının başucuna doğru yaklaştı. Tek gözlü, çehre züğürdü, hırpalanmış bir yoklukla yüz yüze geldiği sanısına kapıldı.
''Hiç para almadan kazma salladın. Seni niye dövdüler? Bedava çalışan insan dövülür mü? Başkaları kömürü çıkarırken kömürü düşündü. Sen Allah'ı düşündün, onlara iyilik ettin. Herkesten daha çok kömür çıkardın. Seni niye bu hale soktular?''
Karısının ses ve yüz perişanlığını ortadan kaldırmak, evi iyimser bir iklime sokmak için ''Sen sevdanın kıymetini bilen bir kadınsın.'' diye başladı. ''Vara varidata tenezzül etmezsin. Beni anla.
Beni anlamadılar. Çul tutmaz mühendisler vardı. Zihin perişanlığı içindeydiler. Beni çavuşlara teslim ettiler. Dayakçı çavuşlara. Birini sen tanırsın. Hani orman idaresine ait Devrek Gökçe Bey Dekovil hattında çalışan selamsız durdu vardı. Sarı Mustafa'nın kardeşi. Selamsızdan başka iki çavuş daha vardı. Yumlu'yla Aydoğan. Beni aralarına aldılar. Al Allah, ver Allah, tepelediler.
O zalimlerin içinde Durdu'nun olmasına şaştım.
Hiç şaşma. 1931'de paramızı vermedikleri için ocağı terk ettiğimiz zaman bir söz söylemişti Durdu. Ben zalim bir adam olacağım demişti. O sözü hiç unutmam. Adam sözünde Durdu. Zalim bir adam oldu. Her neyse, kan revan içindeydim. Aklını başına devşir dediler. İnat etme, al paranı. Almazsan bu kara havzada davulcu osuruğu gibi araya gidersin diye tehdit ettiler. Boşuna uğraşmayın dedim. Ben aşkımı borçlandırmam. 9 öksüzle bir mağaraya kapanırım ama borçla karın doyurmam. Korktuklarını gördüm. Ömrünü başkasının avlusunda su içerek geçiren insan korkar. Ama korkan insan da sonunda doğruyu bulur. Ben onlara acıdım. Fikirlerinin tökezlediğini gördüm. Hepsini bağışladım. Sen de bağışla.
Ruhsal bitkinliğini sesine vererek, ben bağışlamam dedi kadın. İliğimiz kurudu, idaremiz kalmadı. Hep bedava çalışırsan hasta düşer, ölür gideriz. Herkes bedava çalışsa dünya bu zilleti çekmezdi. Bir tek sen bedava çalışmışsın, neye yarar? Mahkum ameleler bile yevmiyesiz çalışmazlar. Demin ateşler içinde yanan cuma kadının karşısında üşümeye titremeye başlamıştı. Kendisini iştahsız bırakan, zayıflatıp küçülten bu sıtma illetinden kurtulmanın bir yolu olmalıydı. Kazmacı Şevket kurtulamamış ölmüştü. Kantarcı Zeynullah ise kurtulmuştu. Ona sormalıydı. Rafta duran sülfata şişesini aldı, bir parça attı ağzına. Acı ilacı susuz içmeyi seviyordu. Aşk da acıdan doğmuştu. Aşk acıdan doğduğu içindir ki kendini kendi emeğiyle ifade ediyordu.
Allah niye yardımcın olmadı Cuma? Yaptığın iyiliklerin karşılığını niye vermedi? Niye bu hallere soktu, küçülttü seni?
Cuma bel ağrısından ve gövdesindeki yara dolu için her sıkışan amelenin işediği rufuyla doldurulmuş yerler gibi kokuyordu.
Allah benim işlerime karışmaz. Ben onun için Allah'a aşığım. Aşık olduğum için küçülmedim. Gayipten gelen bir sedayla Allah bana dedi ki, yaptığın iyi işleri bana mal etme Cuma, küçülme. Bu sözün üzerinde çok düşündüm. Yaptığım iyilikleri toplayıp Allah'a verseydim, bana sadece kötülükler kalırdı. O zaman Allah'ın huzurunda çok küçülürdüm. Ben küçülünce haşa Allah da küçülür, bir manası kalmazdı.
Kadın tepki vermeden bilinç dışı bir duyumla dinliyordu kocasını.
Seni bir güzel yıkamam lazım Cuma. Elde avuçta bir şey kalmadı, her şey dibe vurdu. Abbas da olmasa çoluk çocuk aç kalır. İnşallah seni işten atarlar da el oğluna hamur yoğuran karnı aç bir insan olmaktan kurtulursun.
Atsınlar, atmasınlar. Doğru neyse ben onu yaparım. Ben çoluk çocuğumu da aç bırakmam. Çay Cuma'ya giderim. Senin yaşlı babanın çorak tarlasını işlerim. Mısır ekerim, buğday ekerim, bağ bostan yaparım, tavuk, kaz, ördek beslerim.
Hem madende çalışır hem de bunları mı yaparsın?
Bir ay madende çalışır, bir ay da bunları yaparım. Ben madende çalıştığım zaman sen bakarsın. Bir ay köy, bir ay maden. Herkesin yaptığı bu değil mi?
Hurşit'le Abbas içinde patates, bulgur, un ve pamuk yağı bulunan torbalarla yukarı çıktılar. Arkalarından evin biri 12, diğeri de 10 yaşında olan iki oğlan çocuğu göründü. Hurşit odanın kapısını omzuyla açtı. Cuma'yı süzerken,
"Karnımız acıktı yenge, bir şeyler yap da yiyelim." dedi. "Belin nasıl ağabey?"
"Gene masraf etmişsiniz, ömrünüze bereket." diyerek torbaları alıp aşağı indi kadın.
Çocuklar analarını izlediler. Gelenler de Cuma'nın karşısında sırtlarını duvara vererek yere bağdaş kurdular.
"Belimin ağrısı azaldı biraz. Belime tekme değil, Şah Merdan indi sandım. İyileşmezse Ümran'a haber veririm, gelir bir bakar."
Kılıç sinemasında seyrettiği filmin etkisinden kurtulamayan Urşit,
Kadınların bel ağrılarından zaman bulup da sana gelirse iyi diyecekti, vazgeçti. Seni işten atarlar dedi.
Atmazlar diye karşı çıktı Abbas. Ameleye ihtiyaçları var. Ağam gibi bedavaya çalışanı nereden bulacaklar? Onlar işlerini bilirler. Atı açıp da yerine eşeği bağlamazlar.
Çavuşlar işten atıldığına dair bir şey söylemedikleri için kardeşi Abbas gibi düşünüyordu Cuma. Yüzünün biricik hayat belirtisine bilinç dışı otomatizmden kaynaklanan iyimser hayallerin ateş gibi parlattığı minnacık gözünü Hurşit'e çevirdi. İnce pamukludan çizgili bir zefir gömlek vardı sırtında Hurşit'in. Sevdalanan insanın çizgilere, renklere, biçimlere karışarak onlarla birlikte çılgınca döndüğünü ve tatlı bir gerilime dönüştüğünü düşündü.
Bana dediler ki, biz seni şev duvar bilirdik, dik durmaz meyilli durur, bir vuruşta yıkılır sanırdık. Bir değil 10 vurduk yıkılmadın, helal olsun dediler.
Rahatlamaya başlamıştı. Yüreğindeki aşkın daha bir büyüdüğünü hissediyor, gülümsüyordu. Envai çeşit çiçeklerin, zembil otlarının bürüdüğü çorak ve engin çayırlara açılmış gibiydi. Tek gözü büyümüş, tepeden tırnağa göz kesilmişti. Bakıyor, duyumsuyor, görünmeyen şeyleri görüyordu. Zembil otuna baktığında sadece o otu değil, o otun tohumundaki aşkı, o otu susuz, çorak yerlerde köklendiren, yeşillendiren aşkı görüyordu. Zaman zaman bölünmüş parçalarıyla uğraşsa da sınırsız bir sevgiye ve ondan beslenen yalın bir duruşa sahip olduğu için kendini rahat hissediyor ve bu rahatlık sohbet anlarında güven telkin eden bir sese dönüşüyordu.
Aşktan söz ettin mi, seninle aynı fikirdeyim emmioğlu.
Yasağın ve izlenme korkusunun yarattığı güçlü bir dikkat ve arzuyla mırıldanmıştı Hurşit. Cuma sesin farklılaşmış olduğunu, sesteki yaşam duygusunun zayıfladığını, çaresizliğin öne geçtiğini sezinler gibi oldu. Bakışını çocukların tahtadan yaptıkları oyuncak şimendiferlerden, duvardaki üzerliğe, nazar boncuğuna ve geyik boynuzuna kaydırdı. Nazar boncuğunu madenden getirip dış kapıya çaktığı paslı at nalının ortasına yerleştirmeyi düşündü. Alt kattan kızarmış patates kokusu geliyordu. Abbas bir şeyler söyleyecekti. Kedi üst kata çıkıp kapı aralığında belirince düşüncesiyle duyguları arasındaki bağ koptu ve kopuşun olduğu yerde boşluk büyüdü, her şey anlamını yitirdi. Zübeyir gibi taş yürekli bir nezaretçi bile aşık olmuştu. Lüzumsuz bir et yığını aşık olunca nasıl bir değişim içine giriyordu? Cuma kedinin odaya bakarak yalanmasını misafirin gelişine yordu. Kediyi dikkatle izlemeyi ciddiye alıyordu. Onun yönünü dış kapıya çevirerek yalanması, eve misafir geleceğinin, üst üste 3 kere miyavlaması ise dışarı çıkmak isteğinin bir işaretiydi.
Nafiye'yi sevdiğini karına söyledin mi?
Söyledim.
Cuma kendini gerçeğin uzun süre gizlenmiş, çıplak ve yıkıcı yüzüyle aniden karşılaşan, saf bir kadının yerine koyarak düşünmeye çalıştı. Pencere aralığından defne ve şebboy kokusunun kışkırttığı kuş cıvıltılarına kulak verince, eyvanı gün ışığı içinde envai çeşit çiçeklere durmuş, küçük bir köy evi canlandı hayalinde.
''İyi etmişsin, seven kuş öter.'' dedi.
Seven kadınları kocasının zinasını öğrendiği zaman boşalan, acı çeken, başka bir kadın haline gelen meftun kadınları düşündü. Seven kadın istemediği şeyi yapar. Ya hayriye olur, kocası uyurken kulağına çorap iğnesini sokar, ya da kıllı sevim olur, kocasına hep kız doğurur, kıllı kıllı kızlar.
Acı insanı değiştirir dedi Abbas. İnsanın sevdiği kadar hayal kurduğunu, hayali yıkıldı mı boşluğa düştüğünü, boşluğun da boş insana dolduğunu ve onu ruhen ağırlaştırdığını düşündü. Boşluk iyidir. Ben yer altının boş olmasını aklımdan geçirdim hep. Boşlukta uçan küçük bir mığı sineği olmak istedim.
Uyurken Macide'nin ansızın gelip çorap iğnesini kulağına sokuşunu ve bağırarak uyanışını hayal eden Hurşit,
''Boşluğun neresi iyidir?'' diye çıkıştı. ''Boşlukta iş olmaz, aşk da olmaz.''
''Kazmanı lambanı al, çalıştığın sıçan yuvasını terk et. Havadar boş bir yere çık. Bak nasıl ferahlarsın. İnsan kendini boşlukta anlar.''
Cuma kardeşi Abbas'ın çalışmaya ve yapılan güzel işlere karşı tiksintiyle yaklaşmasını hiçbir zaman onaylamadığı için Öyle deme Abbas diye itiraz etti. Boşluktan bir şey çıkmaz. İnsan kendini çalıştığı zaman anlar. İnsanın çektiği zahmet mübarektir. İnsan güzel işler yaptı, çok azap çekti. Bizim ceddimiz meyilli bacalarda yaşlandı. Kömür dolu küfeleri yerin dibinden yerin üstüne doğru elden ele aktara aktara ömür tüketti. Çocuklar omuzlarına taktığı kızaklarla bu meyilli bacaların tahta raylarından kömür çektiler. Taş, toprak çektiler. Ben çekilen zahmeti hep sevdim. Martoya burgu takan, islime yol veren eli sevdim. Kamayı çakan, çekici sevdim. Eskiden hiçbir şey yoktu. İnsan çalıştı, var etti. Yeni kuyular, bacalar açıldı, raylar döşendi. Lavuarlar, atölyeler çoğaldı. Yatakhaneler, yemekhaneler, sinema salonları kuruldu. Abisi konuşurken dalgınlaştı. Kendi dışında başkaları için işleyen öncesiz ve sonrasız bir zaman dilimine girdi Abbas. Çılgın eğilimlere, kuruntuya ve yükselme hırsına doğru uzayan galeriler, denizin dibine doğru yürüyen madenciler, çamurlu taban yolları, fare ve sivrisinek sürüleri, varageller, at ve katır ölüleri, hava cereyanları, vira yapan kafesler, bitler, ütüler, ölüler canlandı gözlerinin önünde.
''Firar edeceğim, etmesem kendimi sakatlayacağım.'' diye mırıldandı.
Sırtıyla gömleğinin koltuğuna dikilen üç köşeli beyiki terden ıslanmıştı. ''Sığınacak yerim kalmadı.'' Abbas böyle konuşunca Cuma'nın gözüne dayak yemiş, korku ve çaresizlikten küçülmüş şebek gibi görünüyor, dayakçı Halef'in karısı Sultan'a benziyordu.
''Dert etme, zahmete sığın.'' ''Ben zahmet zulmünden kurtulmaya çalışıyorum, sen zahmete sığın diyorsun.''
''Boş ver zahmeti, sevdaya sığın.'' dedi Urşit. ''Seni Hibetullah hocanın kızıyla tanıştıracağım. Yemekten sonra hocayı görmeye gittiğimizde ben onun ağzını yoklar, kızının nerede olduğunu öğrenirim.''
Cuma tırnakla et arasında çıkan ve baş parmağını şişiren, et yaran sivilcesine baktı. Parmağı değil de beyni dolama olan insanın hep kendini düşündüğünü, ocak katırlarının, öküzlerin, karıncaların zahmetini, aşkını anlayacak durumda olmadığını içinden geçirdi. Kadın ilkin getirilen yiyeceklerin eve kaç gün yeteceğinin hesabını yaptı. Uğmaç çorbasını çocukların önüne sürdü. Sonra büyük bir bakır sini içinde üç tabak dolusu bulgur pilavı ile ekmek ve kuru soğanları yukarı çıkardı. Siniyi indirdi, sofra bezini yere açtı, siniyi ortasına yerleştirdi.
''Dün iskeleden çakır motoruna bindim, Kandilli'ye gittim.'' dedi Hurşit. ''Sadullah'ın karısı Döne yenge cevizli dolma yapmıştı. Tadı damağımda kaldı.''
''O kadın sırtında sepetiyle hep dağlarda, ormanlarda gezer.'' diye sezdirmeden karısını kesti Cuma. ''Dağ çiçeği, böğürtlen, kiren, kuşburnu, nane, defne, karayemiş, ahlat, ne bulursa toplar. Onlardan öyle güzel yemekler çıkarır ki şaşar kalırsın.''
Hurşit Nafiye de öyledir diyecekti. Evin hanımından çekindiği için sustu. Kırmızı kiremitli, yeşil pancurlu evlerin önünden sırtında sepetiyle dimdik geçişini hayal etti. Denize dimdik inen kayalıkların kıyısında, defne dallarının altında yan yana uyurlarken, liman açıklarında demir atan gül cemal vapurunun düdüğünü ve Nafiye'nin düdüğü yorumlayışını anımsayarak gülümsedi.
21. Ayrımın Sonu. Sayfa 269.